Ayrım 26.
Ay zirveye doğru ağır ağır yükseliyor. Sonra batıya, açık denize doğru iniyor. Gökyüzü saf, bulutsuz. Ovaların ve taşlı tepelerin ötesinde kumun boğuk soğukluğu bir su gibi yayılıyor. Bütün yeryüzü, hatta gökyüzü, ay ve yıldızlar bile soluklarını tutmuş, zamanı askıya almışlar. Şimdi fecir vakti. Her şey durdu. Çölde tilki, çakal, artık tavşan, Arap tavşanı peşinde koşmuyor. Çatal dilli engerek, akrep, çıyan, soğuk toprağın üzerinde hareketsiz. Fecir onları kıstırdı. Taşa, taş tozuna, buhara dönüştürdü. Çünkü bu saat göksel zamanın yeryüzüne yayıldığı, bedenleri dondurduğu, kimi zaman da hayatı ve soluğu durdurduğu saattir. Kum tepesinin kuytusunda Lala kımıldamıyor. Teni uzun uzun ürperiyor, dişleri tangırdıyor. Ama o uyumaya devam ediyor. Derken beyaz şafak geliyor, ikinci şafak. Işık havanın karanlığına karışmaya başlıyor. Denizin köpüğünde, kayaların tuzdan kabuklarında, yaşlı incir ağacının eteğindeki keskin taşlarda hemen parıldıyor. Kül rengi soluk aydınlık, taşlı tepelerin doruklarını aydınlatıyor. Yıldızları yavaş yavaş siliyor. Koç, köpek, yılan, akrep ve üç kardeş yıldız, Mintaka, Elnilan ve Elnitak'ı yavaş yavaş siliyor. Sonra gökyüzü alabora oluyor sanki. Beyazımsı büyük bir kılıf onu kaplıyor. Sonra yıldızları söndürüyor. Kum tepelerinin kuytusunda dikenli küçük otlar titreşirken çiğ taneleri tüylerine damlacıklar oturtuyor. Çiğ damlacıkları Lala'nın yanaklarından gözyaşları gibi süzülüyor. Genç kadın uyanıyor ve usulca inliyor. Gözleri daha kapalı. İnilti yükseliyor, kulaklarına çarpan denizin durdurak bilmeyen sesine karışıyor. Sancı karnında gidip geliyor, dalgaların sesi gibi giderek sıklaşan çağrılar gönderiyor. Lala kumdan yatağının üzerinde hafifçe doğruluyor ama sancı öyle yaman ki soluğunu kesiyor. O zaman çocuğun doğum anının gelip çattığını birden kavruyor. Burada bu kumsalın üzerinde doğacak. Korku dalga dalga içini sarıyor. Çünkü yalnız olduğunu, kimsenin, hiç kimsenin yardıma gelmeyeceğini biliyor. Kalkmak istiyor. Soğuk kumun üzerinde sendeleyerek birkaç adım atıyor. Ama düşüyor ve iniltisi çığlığa dönüşüyor. Burada yalnızca kül rengi kumsal ve hala karanlığa batmış kum tepeleri var. Önünde ise karanlıktan hala sıyrılmamış kül rengi ve yeşil ağır deniz. Kumda dizlerini bükmüş yan yatıyor. Lala denizin ağır ritmine uyarak inmiyor. Sancı yeniden dalga dalga geliyor. Aralıklı, uzun dalgalarla. Suyun karanlık yüzeyinde ilerleyen doruklara, dalganın kırıldığı ana kadar biraz soluk bir ışık takılıyor. Lala sancısının denizin üzerinde ilerleyişini izliyor. Ufkun derinliğinden, gecenin karartısından gelen her ürperiş, kumsalın ucuna kadar yayılıyor, ışıyor ve köpükten perdeler oluşturarak karaya vuruyor. Sert kumun üzerinde su gıcırdayarak ona doğru geliyor, onu örtüyor. Kimi zaman sancı öyle şiddetleniyor ki karnı yırtılarak boşalıyor sanki. Boğazından çıkan iniltiler kumun üzerinde kırılan dalganın sesini bastırıyor. Lala dizüstü doğruluyor. Kum tepesi boyunca patikaya emekleyerek gitmeye çalışıyor. Bu öyle yoğun bir çaba gerektiriyor ki şafağın soğuğuna karşın yüzünü ve bedenini ter basıyor. Gözlerini denize dikerek biraz bekliyor. Kum tepelerinin öbür yamacındaki patikaya doğru dönüyor ve bağırıyor, yırtınıyor. Hartani, Hartani! Tıpkı eskiden taşlı düzlüğe gittiğinde Hartani'nin bir kaya kovuğuna gizlendiği zamanlardaki gibi. Çobanlar gibi ıslık çalmaya da çalışıyor ama dudakları çatlak ve titriyor. Az sonra sitedeki evlerde insanlar uyanıp çarşaflarından sıyrılır. Kadınlar günün ilk suyunu çekmek için çeşmelere doğru yürür. Belki de kızlar çalıların arasında dolanıp ateş yakmak için kuru dal peşine düşerler. Kadınlar da biraz et kızartmak, arpa ezmesini, çay suyunu ısıtmak için maltızları yakarlar. Ama bütün bunlar çok uzaklarda kaldı, başka bir dünyada. Orada, büyük ırmağın ağzında, insanların yaşadığı bataklık ovada oynamaya devam eden bir rüya gibi. Ya da daha ötede, denizin karşı kıyısında, dilenciler ve hırsızlar kentinde, binaları beyaz, arabaları tuzak olan kentte oynanan bir rüya. İhtiyarların sessizlik içinde, korku içinde ölümle karşılaştıkları an, fecir soğuk beyaz ışığını her yere yaydı. Lala içinin boşaldığını hissediyor ve kalbi ağır ağır acıyla çarpıyor. Sancı dalgaları birbirine öyle yaklaştı ki şimdi karnının içinde ışınlanan ve darbeler indiren tek bir sancı var. Lala ağır ağır sonsuz acılar içinde dirseklerine dayanarak bedenini kum tepeleri boyunca sürüklüyor. Karşısında birkaç kulaç ötede taş yığınlarının üzerinde beyaz gökyüzüne yaslanmış kapkara ağacın gölgesi dikiliyor. İncir ağacı ona hiç böyle azametli, böyle güçlü görünmemişti. Geniş gövdesi geriye doğru yamulmuş, dalları da öyle. O yukalanmış güzel yaprakları gün ışığında parıldayarak serin rüzgarda hafifçe oynaşıyor. Ama asıl güzel ve güçlü olan kokusu. Lala'yı sarıyor, kendine doğru çekiyor sanki, esrikleştiriyor. Aynı zamanda midesini bulandırıyor. Sancının titreşimleriyle dalgalanıyor. Lala neredeyse hiç soluk almadan hızını kesen kumun üzerinde bedenini sürüklüyor. Arkasında ayrık bacakları karaya çekilen bir tekne gibi kumun üzerinde iz bırakıyor. Ağır ağır zorlukla kendisine fazla gelen yükü çekiyor. Sancı dayanılmaz olunca inliyor. Ağacın gövdesinden kara gövdeli, gün ışığında parıldayan açık renk yapraklı incirden gözlerini ayırmıyor. Yaklaştıkça incir ağacı daha da büyüyor, devleşiyor. Gökyüzünün tamamını kaplar gibi oluyor. Gölgesi çevresinde gecenin son renklerinin hala asılı kaldığı karanlık bir göl gibi yayılıyor. Bedenini sürükleyerek Lala ağır ağır bu gölgenin içine giriyor. Bir devin kolları gibi güçlü, yüksek dağların altında. İstediği de bu. Şu anda kendisine ancak onun yardım edebileceğini biliyor. Ağacın güçlü kokusu içine doluyor. Onu sarıyor, denizin kokusuna karışıyor ve acılar içindeki bedenini yatıştırıyor. Büyük ağacın dibinde kum, deniz havasının paslandırdığı, rüzgarın ve yağmurun cilaladığı, yıprattığı kayaları çırılçıplak soymuş. Kayaların arasında metalden kollara benzeyen güçlü kökler görünüyor. Yakınmamak için dişlerini sıkan Lala, incir ağacının gövdesini kollarıyla sarıyor ve kendini ağır ağır yukarı doğru çekiyor. Titreyen dizleri üzerinde doğruluyor. Bedeninin içindeki ağrı şimdi giderek açılan ve yırtılan bir yara gibi. Lala şu anda gördüğünden, duyduğundan, hissettiğinden başka hiçbir şey düşünemiyor. Yaşlı maman, hartani, ama, fotoğrafçı, kimdi onlar, ne oldular? Genç kadının karnından fışkıran sancı bütün denize, kum tepelerine, soluk gökyüzüne yayılıyor. Her şeyden güçlü, her şeyi siliyor ve boşaltıyor. Sancı güçlü bir ses gibi bedenine doluyor. Bedenini yerin üzerinde duran koca bir dağa dönüştürüyor. Sancının yüzünden zaman yavaşladı. Zaman kalbin soluk alan ciğerlerin, döl yatağının kasılmalarının ritminde artıyor. Lala dev bir yükü kaldırırcasına bedenini incir ağacının gövdesine yapıştırıyor. Bir zamanlar anasına yardım eden ağaç gibi kendisine ancak onun yardım edebileceğini biliyor. İçgüdüleriyle atalarından kalma hareketler yapıyor. Anlamları onun ötesine dayanan, kimseden öğrenmesine gerek olmayan hareketler bunlar. Büyük kara ağacın dibine çömelmiş entaresinin kuşağını çözüyor. Kahverengi mantosu yerde, çakıllı zeminin üzerinde. Kumaşı daha sağlamlaştırmak için vurduktan sonra kuşağı incir ağacının ilk güçlü dalına asıyor. Bezden kuşağı iki eliyle birden asıldığında ağaç hafifçe sarsılıyor ve çiğ damlacıkları yağmur halinde dökülüyor. Saf su yüzüne akıyor ve Lala dilini dudaklarında dolaştırarak suyu hazla içiyor. Gökyüzünde şimdi kızıl saat başlıyor. Gecenin son lekeleri kayboldu ve süt beyazı doğuda taşlı tepelerin üzerinde yerini son şafağın kızıllığına bıraktı. Deniz koyulaşıyor, neredeyse morarıyor. Dalgaların doruğunda lal rengi kıvılcımlar çakıyor ve köpük daha da beyazlaşarak ışıldıyor. Lala gün doğuşuna hiç bu kadar yoğunlukla bakmamıştı. Göz bebekleri genişlemiş, acı dolu yüzü ışığın görkemiyle yanıyor. Kasılmaların birden şiddetlendiği, dayanılmaz olduğu an gelip çattı. Sancı büyük bir kırmızı ışık gibi gözlerini köreltiyor. Lala bağırmamak için omzunun üzerinden entaresinin kumaşını ısırıyor ve başının üzerine dikilmiş iki kolu bezden kuşağa asılıyor. Öyle bir asılıyor ki ağaç sarsılıyor ve Lala'nın bedeni yerden kesiliyor. Ter şimdi yüzünden akıyor ve onu köreltiyor. Sancının kanlı rengi karşısında denizde, gökyüzünde, kırılan her dalganın köpüğünde. Zaman zaman sıkılmış dişlerinin arasından kendine karşı çıkan çığlığı deniz bastırıyor. Bunca ışığın, bunca yalnızlığın arasında atılmış bir acı ve umutsuzluk çığlığı bu. Ağaç her sarsıntıda eğiliyor, geniş yapraklarını pırıldatıyor. Lala kısa soluklar alarak kokuyu içine çekiyor. Şeker ve öz suyun kokusu bu, bildik bir koku. Onu rahatlatıyor ve sakinleştiriyor. Kalın dala asılıyor, beli incir ağacının gövdesine çarpıyor. Çiğ damlaları ellerine, yüzüne, bedenine yağmaya devam ediyor. Kuşağı asılı elleri boyunca koşuşturan ve kaçmak için bedeninden aşağı inen küçücük siyah karıncalar bile var. Doğum çok uzun sürüyor. Öyle uzun sürüyor ki Lala kol kirişlerinin ip gibi sertleştiğini hissediyor. Ama parmakları bez kuşağı öyle kenetlenmiş ki hiçbir şey onları gevşetemez. Ağır ağır bir körün hareketleriyle Lala kendini bez kuşak boyunca geriye doğru kaydırıyor. Birden bedeninin boşaldığını hissediyor. Oysa kolları bütün gücüyle kuşağa asılmış. İnanılmaz bir şey bu. Beli ve sırtı ağacın köklerine değiyor. Hava sonunda ciğerlerine doluyor ve o anda ağlamaya başlayan çocuğun tiz çığlığı duyuluyor. Kumsalın üzerinde kızıl ışık turuncuya, sonra altın rengine dönüştü. Doğuda güneş çobanların yurtluğunda taşlı tepelere şimdiden vurmuş olmalı. Lala çocuğu kollarının arasında tutuyor, göbek bağını dişleriyle kesiyor ve ağlamalarla sarsılan minicik karnın çevresine kuşak gibi doluyor. Sert kumun üzerinde ağır ağır denize doğru sürünüyor. Hafif köpüğün içine diz çöküyor ve haykıran çocuğu tuzlu suya daldırıyor, daldırıyor, özenle yıkıyor. Sonra ağacın yanına dönüyor ve bebeği büyük kahverengi mantoya yatırıyor. Anlayamadığı aynı içgüdüsel hareketlerle incir ağacının köklerinin yanında sert kumda bir çukur açıyor ve eteneği gömüyor. Sonunda ağacın altına uzanıyor, başı güçlü gövdeye değiyor neredeyse. Mantoyu açıyor ve bebeği kollarının arasına alarak şişkin memelere tutuyor. Gözleri henüz açılmamış olan çocuk, minicik yüzünü memesine dayayarak emmeye başladığı sırada Lala yorgunluğa karşı direnmeyi kesiyor. Başlayan günün güzel ışığına, koşan hayvanları andıran eğri dalgalı masmavi denize bir an bakıyor. Gözleri kapanıyor. Uyumuyor ama suların üzerinde uzun uzun yüzüyor sanki. Göğsüne sokulan, yaşamak isteyen, sütünü oburca içen sıcacık küçük yaratığı hissediyor. Havva kızı Havva diye düşünüyor Lala. Bunu bir kez yapıyor. Çünkü onca acıdan sonra bu bir gülümseme gibi ona keyif veriyor. İyi geliyor. Sonra sabırsızlık göstermeden tahta ve katranlı kağıttan siteden birilerinin gelmesini bekliyor. Yengeç avlayan genç bir çocuk, kuru dal peşinde yaşlı bir kadın ya da deniz kuşlarına bakmak için kum tepelerinde dolaşmayı seven küçük bir kız. Buraya her zaman birileri gelir nasıl olsa. Üstelik incir ağacının gölgesi tatlı ve serin. Agadir, 30 Mart 1912. O zaman son bir kez geldiler. Irmağın ağzında denizin yanındaki büyük ovada belirdiler. Dört bir taraftan geliyorlardı. Kuzeyden idalar ya da turumalar, idalar ya da tamanlar, ait davutlar, meskalar, ait hadiler, ida ya da zemzenler, sidi amiller, bigudinliler, amizmizler, işemranliler. Doğudan Tarudant'ın ötesinden Tazenaklılar, Uarazatlılar, ait Kallalar, Asaraklar, ait Kedifler, Antazginler, ait Tümertler, ait Yuslar, ait Zarthallar, ait Uğurdinallar, ait Mutsirtler, Sarho dağlarından, Bani dağlarından olanlar, Esturya ile Berkitilmiş Agadir kenti arasında deniz kıyısında yaşayanlar, Tizmitliler, İfnililer, Oeralılar, Tantanlılar, Guluminler, ait Mellular, Lahusinliler, ait Bellalar, ait Bukalar, Sidi Ahmet ya da Musalar, İda Gumarlar, ait Bahalar, özellikle de güneyden gelenler, çölün özgür insanları, İmragenler, Aripler, Ulat Yahyalar, Ulat Delimler, Arusinliler, Kalifayalar, Regibat Sehaller, Sebaalar, Şülöf dilini konuşan kabileler, İda ya da Belallar, İda ya da Meribatlar, ait Bağamranlar. Irmak yatağında toplandılar. Öyle kalabalıklardı ki bütün vadiyi dolduruyorlardı. Ama savaşçılar çoğunlukta değildi. Bunlar yabancı askerlerin gelişiyle yerlerinden kovulan ve nereye gideceklerini bilmeden tozlu yolların üzerinde durmadan kaçan kadınlar ve çocuklar, yaralılar ve ihtiyarlardı. Deniz onları burada büyük Agadir kentinin önünde durdurmuştu. Çoğu buraya Sus ırmağının yatağına niçin geldiklerini bilmiyordu. Belki de onları ırmağın ağzına, denizin karşısına getiren açlık, yorgunluk ve umutsuzluktu. Nereye gidebilirlerdi? Aylar, yıllar boyunca çadırlarını kurabilecekleri, koyunlarını ağır yapabilecekleri bir toprağın, bir nehrin, bir kuyunun peşinde dolanıp duruyorlardı. Çoğu ölmüştü. Büyük Marakeş kentinin çevresinde ya da Ued Tadla'nın koyaklarında, çölde hiçbir yere çıkmayan izlerin üzerinde kaybolmuştu. Kaçabilenler güneye geri dönmüştü. Ama eski kuyular kurumuştu. Her tarafta yabancı askerler vardı. Mael Ani'nin kırmızı taştan sarayının yükseldiği Simara kentinde şimdi her şeyi kavuran çöl rüzgarı esiyordu. Hristiyanların askerleri çölün özgür insanlarının üzerine duvarlarını ağır ağır örmüşler, kutsal Sagüyü Elhamra Vadisi'nin kuyularını işgal etmişlerdi. Ne istiyordu bu yabancılar? Toprağın tamamını istiyorlardı. Hepsini yutmadan pes etmeyeceklerdi. Orası kesin. Günlerdir çöl insanları burada, Berkitilmiş kentin güneyindeydi ve bir şey bekliyorlardı. Dağ kabilelerine Mael Ani'nin son savaşçıları Berik Allahlar katılmıştı. Mael Ani'nin ölümünden dolayı yüzlerinde çaresizliğin, terk edilmişliğin izlerini taşıyorlardı. Gözlerinde garip bir ateş, açlık parıltıları vardı. Çöl insanları her gün atlı savaşçılarıyla birlikte Meydar Seba'a, aslanın görünmesi gereken kaleye doğru bakıyorlardı. Ama uzakta kentin kırmızı duvarları sessiz, kapılar kapalıydı. Günlerdir süren bu sessizlikte bir tehdit vardı. Büyük iri siyah kuşlar gökyüzünde halkalar çiziyor, geceleri çakallar uluyordu. Nur da oradaydı. Bozguna uğramış erkek kalabalığının arasında tek başına. Yalnızlığa çoktan alışmıştı. Babası, anası ve kız kardeşleri güneye dönmüştü. Sonu olmayan izlere. Ama o şeyhin ölümünden sonra bile geri dönmedi. Her akşam soğuk toprağın üzerine uzandığında Mael Aynin'in kuzeye doğru, yeni topraklara doğru açtığı yolu düşünüyordu. Gerçek kral olmak için aslan şimdi bu yolu izleyecekti. 2 yıldır bedeni açlığa ve yorgunluğa karşı direnç kazanmıştı ve aklı fikri yakında açılmasını arzu ettiği bu yoldaydı. Derken bir sabah konaklama yerinde bir söylenti dolaştı. Mevlay Hiba, Mevlay Seba, aslan, kralımız, kralımız. Silahlar patladı ve çocuklar ve kadınlar hançerlerini titreterek çığlıklar attılar. Kalabalık yüzünü tozlu ovaya çevirdi ve nur kırmızı bir bulutun sardığı şeyhin atlılarını gördü. Çığlıklar ve tüfek sesleri at nallarının gümbürtüsünü bastırıyordu. Kırmızı sis gökte yükseliyor, ırmak vadisinin tepesinde dalgalanıyordu. Savaşçı kalabalığı uzun namlulu karabinalarını göğe doğru boşaltarak atlıları karşılamaya koştu. Çoğu dağ insanlarıydı. Aba harmanili şilöhler, yabani saçı sakalı birbirine dolanmış, gözleri alevler saçan insanlar. Nur çöl savaşçılarını, Mael Aynin'i ölümüne kadar yanından ayrılmayan çöl savaşçılarını tanıyamıyordu. Bunlar ise açlık ve susuzluk çekmemişti. Günlerce, aylarca çölde kavrulmamıştı. Ne için ve kime karşı savaşacaklarını bilmeden tarlalarından, köylerinden gelmişlerdi. Gün boyunca vadide Agadir surlarına kadar koştular. O arada Mevlay Seba, aslanın atlıları büyük bir kırmızı bulutu kaldırarak at koşturuyordu. İstedikleri neydi? İnsanlar koşuyor ve yalnızca bağırıyordu. Irmak yatağı çocukların ve kadınların sesiyle çınlıyordu. Arada bir nur kırmızı bulutun içinde ışıktan şimşekler arasında aslanın atlılarının mızraklarını salladıklarını görüyordu. Mevlay Hiba, Mevlay Seba, aslan diye bağırıyordu çevresinde çocuk sesleri. Sonra atlılar ovanın öbür ucunda Agadir surları tarafında yok oldular. Gün boyunca vadiye egemen olan esriklik bir de dudakları yakan güneşin ateşiydi. Akşama doğru çöl rüzgarı esmeye başladı. Kentin duvarlarını altın bir sisle kapladı. Nur harmanisine sarınıp bir ağacın siperlerine yerleşti. Gecenin bastırmasıyla esriklik yavaş yavaş yok oldu. Doğa saatinde hayvanlar nemden korunmak için diz çökünce karanlığın serinliği kıraç toprağı sardı. Nur'un aklı yine önlerindeki yazdaydı. Kuraklığı, kuyuları, babasının çölün öbür ucuna, Ulaata'ya, Uadan'dan Şinşan'daki tuzlalara götüreceği yorgun sürüleri düşünüyordu. Bu uçsuz bucaksız toprakların yalnızlığını düşünüyordu. Öyle ıraktı ki bu topraklar, denizi de dağları da unutup gidiyordu insan. Onca zamandır dur durak binmemişti. Sanki her tarafta toz ve çakıllı boş alanlar, koyaklar, kurumuş ırmaklar, bıçak gibi sivrilmiş kayalar ve gözle görünen her şeyin üzerine sinen korkunun gölgesinden başka bir şey yoktu. Yemek saatinde mavi adamların ekmeğini ve dara ezmesini paylaşacağı sırada nur yeryüzünü örten yıldızlı geceye bakıyordu. Yorgunluk derisini yakıyordu. Bedenine büyük ürpertiler salan ateş de öyle. Derme çatma konaklama yerlerinde dallardan ve yapraklardan yapılmış barınaklarında mavi adamlar artık susuyorlardı. Mael Aynin'in menkıbelerini artık anlatmıyor, şarkı söylemiyorlardı. Delik deşik harmanilerine bürünerek mahtız ateşine bakıyor, rüzgar dumanı yere bastırdığında gözlerini kırpıştırıyorlardı. Belki de artık bir beklentileri kalmamıştı. Bakışları bulanıktı, kalp atışları yavaşlamıştı. Ateşler peş peşe sönüyor ve vadiye karanlık basıyordu. Uzakta kararmış denize doğru uzanan Agadir kentinin ölgün ışıkları yanıp sönüyordu. O zaman nur yere uzanıyor, başını ışıklara doğru çeviriyor ve her akşam olduğu gibi Tiznit'teki yıkık evin önünde gömülen büyük şeyh Mael Aynin'i düşünüyordu. Onu yüzü doğuya dönük olarak çukura yatırmışlardı. Sahip olduğu azıcık değerli eşyayı, kutsal kitabını, kamış kalemini ve abanoz tesbihini ellerine bırakmışlardı. Yumuşak toprak çölün kırmızı tozunu üzerine akıtmıştı. Çakalların cesedi çıkarmaması için mezarın üzerine geniş taşlar yerleştirmişlerdi. Ve erkekler pürüzsüz ve döşeme taşı kadar sert olana dek toprağı çıplak ayaklarıyla dövmüşlerdi. Mezarın yanı başında Smara'daki mescidin önündeki gibi beyaz dikenli bir akasya fidanı vardı. Sonra çölün mavi adamları mezarın üzerine diz çökmüş ve büyük şeyhin son hayır duasını almak istercesine elleriyle ağır ağır toprağı sonra da yüzlerini sıvazlamışlardı. Nur bütün erkekler Tiznit Ovası'ndan ayrıldıktan sonra Lala Meymuna ile birlikte mezarın başında yalnız kaldığı geceyi düşünüyordu. Gecenin ayazında yıkık evin içinde durmadan ağlayan, ağıt yakan yaşlı kadının sesini dinlemişti. Mezarın başında yere uzanarak uyuyakalmıştı ve bedeni ölü gibi kımıldamamış, düş görmemişti. Ertesi sabah ve onu izleyen günler mezardan neredeyse hiç ayrılmamış, yün harmanisine sarınıp kızgın toprağa oturmuştu. Rüzgar şimdiden mezarın toprağını tozla kaplıyor, onu usul usul siliyordu. Sonra ateş bedenini sarmış ve kendinden geçmişti. Tiznitli kadınlar onu evlerine götürüp bakmışlardı. Birkaç hafta sonra iyileşince Mael Ayni'nin öldüğü harap evin yolunu yeniden tuttu. Ama evde kimse kalmamıştı. Lala Meymuna kabilesine dönmek için yola çıkmış ve esen rüzgar o kadar kum biriktirmişti ki mezarın yerini bulamamıştı. Belki de her şey böyle olmalıydı diye düşünüyordu Nur. Belki de büyük şeyh gerçek topraklarına dönmüş, çölün kumunda kaybolmuş, rüzgarda sürüklenmişti. Şimdi Nur gecenin içinde önünde uzanan sus ırmağının büyük ovasına bakıyordu. Samanyolu pusuyla belli belirsiz aydınlatıyordu ovayı. Söylentiye göre bu soluk aydınlık Melek Cebrail'in kuzusunun kanının iziydi. Toprak Tiznit yakınındaki aynı sessiz topraktı ve Nur zaman zaman Lala Meymuna'nın uzun ağıtını duyar gibi oluyordu. Ama bu gecenin içinde uluyan bir çakalın sesi olmalıydı. Burada Mael Ayni'nin ruhu hala yaşıyordu. Kuma ve toza karışarak toprağı tümüyle örtüyor, çatlaklarda gizleniyor ya da her keskin taşın üzerinde belli belirsiz parıldıyordu. Nur orada, gökyüzünde, topraktaki karanlık lekelerde, bir zamanlar Simara meydanında olduğu gibi onun bakışını hissediyor ve bedenini bir ürperti sarıyordu. Bakış içine doluyor, boşluğunu kazıyordu. Demek istediği neydi? Belki de aydınlığıyla insanları saran ovanın üzerinde sessizce bir şey istiyordu. Belki de insanlardan istediği kül rengi toprağa karıştığı, rüzgarda dağıldığı, ufalanıp toz olduğu yere gelip onu bulmalarıydı. Ölümsüz bakışın sürüklediği Nur, kımıldamadan, düş görmeden uykuya daldı. Top seslerini ilk kez duydukları zaman mavi adamlar ve savaşçılar denize bakmak için tepelere doğru koşuştular. Gümbürtü gökyüzünü gök gürültüsü gibi sarıyordu. Agadir açıklarında büyük bir zırhlı, ağır ağır ilerleyen canavarlaşmış bir hayvan gibi şimşekler saçıyor, gürültüsü sonradan duyuluyordu. Bir taraka, sonra kentin içinde patlayan bir iç paralayıcı ses. Birkaç dakika içinde yüksek kırmızı taş duvarlardan yangınların siyah dumanının yükseldiği bir harabe kalmıştı geriye. Sonra parçalanan duvarlardan halk dışarı fırladı. Erkek, kadın, çoluk, çocuk kanlar içinde haykırarak ırmağın vadisini doldurdular. Dehşet içinde denizden olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Kısa alev Kozma zırhlısının toplarının ucunda birçok kez parladı ve Agadir Kasbah'ında patlayan havan toplarının yırtıcı sesi sus ırmağının bütün vadisinde yankılandı. Yangınların siyah dumanı mavi gökyüzüne yükseldi. Gölgesiyle bedevilerin konaklama yerini kapladı. O zaman Mevlay Seba, Aslan'ın atlı savaşçıları ortaya çıktı. Irmak yatağını aşarak kent halkının önünden geçip tepelere doğru çekildiler. Uzakta Kozma zırhlısı metal rengi denizin üzerinde kımıltısızdı. Toplarını ağır ağır çöl insanlarının kaçıştığı vadiye çevirdi. Ama topların ucunda alev artık parlamıyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Yalnızca kaçışan insanların sesleri ve hayvan çığlıkları vardı. Siyah duman gökte yükselmeye devam ediyordu. Hristiyanların askerleri kentin delik deşik surlarının önünde belirdiğinde kim olduklarını kimse hemen anlayamadı. Belki de Mevlay Seba ve adamları bir an için bunların müminlerin emiri Mevlay Hafit'in cihat için gönderdiği kuzey savaşçıları olduğunu sanmıştır. Oysa bunlar Albay Mangi'nin cebri yürüyüşle Asi Agadir kentine gelen dört taburuydu. Senegalli, Sudanlı, Sahralı, Afrika yerli askerlerinin üniformasını taşıyan 4000 kişi, ellerinde lebel tüfekleri ve 10 dolayında Norfendelt makineli tüfek. Askerler yarım daire şeklinde açılarak ırmak kıyısına doğru ilerlediler. Irmağın karşı kıyısında ise Mevlay Seba'nın 3000 atlıdan oluşan ordusu, taşlı tepelerin eteğinde gökyüzüne kırmızı bir toz bulutu kaldıran büyük bir girdap oluşturarak halkalar çizmeye başladı. Halkanın dışında kalan beyaz harmanili Mevlay Seba, kıraç toprağın üzerinde yürüyen bir dizi böceği andıran Hristiyanların askerlerinin uzun safına kaygıyla bakıyordu. Savaşın önceden kaybedilmiş olduğunu biliyordu. Bir zamanlar bu Denip'te de öyle olmamış mıydı? Siyah yerli askerlerin kurşunları güneyden gelen beyler çok atlısını katletmişti. Sabırsızlıktan ürperen atının üzerinde talim yapar gibi ırmağa doğru ağır ağır ilerleyen bu garip insanlara bakıyordu. Mevlay Seba birçok kez geri çekilme emri vermeye çalıştı ama dağlı savaşçılar emirlerini dinlemiyorlardı. Bu çılgın çemberin içinde atlarını dört nala sürüyorlardı. Tozdan ve barut kokusundan sarhoş gibiydiler. Yabani dillerinde haykırıyor, ermişlerinin adlarını zikrediyorlardı. Çember tamamlanınca kendilerine kurulan tuzağa doğru atılacaklar, hepsi ölecek. Mevla Seba'nın elinden artık bir şey gelmiyordu. Yaşlar gözlerine şimdiden dolmuştu. Kurumuş ırmak yatağının karşı kıyısında Albay Mangin, taşlı tepelerin üzerinde ordusunun her bir kanadına tüfekler yerleştirdi. Mağriple atlılar ortaya doğru saldırınca, ırmak yatağını açacakları anda makineli tüfeklerin çapraz ateşi onları yerle bir edecek. Geriye süngüyle son darbeyi indirmek kalacak. Ağır sessizlik bir süre daha devam etti. Atlılar artık ovada dönüp durmuyordu. Albay Mangin dürbünüyle bakıyor, anlamaya çalışıyordu. Şimdi geri çekilmeye kalkarlar mı? Bunu yaparlarsa kıraç toprağın üzerinde umarsızlaştıran ufkun önünde günlerce yürümek gerekecekti. Ama Mevla Seba atının üzerinde kımıldamadan duruyordu. Çünkü sonun yakın olduğunu biliyordu. Dağlı savaşçılar kabile reislerinin oğulları buraya savaşmaya gelmişlerdi, kaçmaya değil. Saldırıdan önce dua etmek için halkalar çizmeye ara vermişlerdi. Sonra acımasız öğle güneşinin altında her şey çok çabuk olup bitti. 3000 atlı geçit törenine çıkar gibi sık saflar halinde çakmaklı tüfeklerini ve uzun mısraklarını sallayarak saldırıya geçti. Irmak yatağına geldiklerinde makineli tüfeklere komuta eden astsubaylar kolunu havaya kaldırmış olan Albay Mangin'e baktılar. Albay ilk atlıların geçmesine izin verdi. Sonra birden kolunu indirdi ve çelik namlular kurşunlarını yağdırmaya başladı. Dakikada 600 kurşun atıyorlardı. Uğursuz sesleri havayı paralıyor ve bütün vadide dağlara kadar yankılanıyordu. Atlılar kapana kısıldıklarını, bu kurşun duvarını aşamayacaklarını anlayınca ters yüzü dönmek istediler. Birkaç dakika 1000 insan 1000 atı öldürmeye yeterse zamanın varlığından söz edilebilir mi? Ama artık çok geç kalınmıştı. Makineli tüfeklerin yoğun ateşi ırmak yatağında esiyor. İnsanlar ve atlar büyük bir tırpanla biçilircesine durmadan devriliyordu. Yassı çakılların üzerinde kan dereleri akıyor, incecik su sızıntılarına karışıyordu. Kanlar içindeki son atlıların korkudan tüyleri diken diken olmuş. Atlarının sırtında tepeye doğru kaçtığı sırada sessizlik geri geldi. Hiç acele etmeden siyah askerlerin ordusu, başlarında subaylar ve Albay Mangin, ırmak yatağı boyunca bölük bölük yürüyüşe geçti. Tarudant'a, Marrakeş'e doğru giden izi sürerek Mevla Seba aslanın peşine düştüler. Katliamın yapıldığı yere bakmadılar. Çakılların üzerinde yatan paramparça bedenlere, devrilmiş atlara, kıyılarda şimdiden beliren akbabalara dönüp bakmadan çekip gittiler. Agadir'in yıkıntılarına, mavi gökyüzünde hala yükselen kara dumana da bakmadılar. Uzakta Kozmo zırhlısı, metal rengi denizin üzerinde ağır ağır kayıyor, kuzeye doğru yöneliyordu. O zaman sessizlik kesildi ve yaşayanların feryatları yükseldi. Erkeklerin ve yaralı hayvanların, kadınların, çocukların feryatları sonu gelmez bir inilti gibi, ezgi gibi bir ağızdan yükseldi. Ovada ve ırmak yatağında her taraftan birden yükselen dehşet ve acı dolu bir çığlıktı bu. Şimdi Nur yere uzanmış bedenlerin arasında çakılların üzerinde yürüyordu. Aç gözlü sinekler ve yaban arıları şimdiden cesetlerin üzerinde kara bulutlar halinde vızıldıyordu. Nur sıkışan boğazında bir öğürtü hissetti. Çok ağır hareketlerle bir düşten uyanırcasına kadınlar, erkekler, çocuklar çalılıkları aralıyor ve ırmak yatağının üzerinde hiç konuşmadan yürüyorlardı. Gün boyunca karanlık bastırana kadar cesetleri gömmek için ırmak kıyısına taşıdılar. Hava kararınca çakalları ve yabani köpekleri uzaklaştırmak için her iki kıyıda ateşler yaktılar. Köylerden gelen kadınlar yoğurt ve ekmek getirdi ve Nur afiyetle yedi içti. Sonra yere yatıp uyudu, ölümü düşünmedi bile. Ertesi sabah şafak söker sökmez erkekler ve kadınlar savaşçılar için ayrı mezarlar kazdılar. Sonra atlarını da gömdüler. Mezarların üzerine ırmaktan topladıkları iri çakılları yerleştirdiler. Her şey sona erince son mavi adamlar o uzun bitip tükenmek bilmeyen güney izi boyunca yeniden yürümeye başladı. Nur onlarla yürüyordu. Yün harmanisinden ve nemli bir beze sardığı azıcık ekmekten başka bir şeyi yoktu. Onlar son imazikenlerdi. Son özgür adamlar, taubatlar, teknalar, tidrarinler, arusiinler, sebalar, regibat saheller, Allah'ın kutsadığı berik Allah'lardan son sağ kalanlar. Gözlerinin gördüğünden, ayaklarının değdiği yerden başka hiçbir şeyleri yoktu. Karşılarında toprak deniz gibi dümdüz uzanıyordu. Tuzdan ışıl ışıl. Toprak dalgalanıyor, surları görkemli beyaz kentler, kabarcık gibi patlayıveren kubbeler yaratıyordu. Güneş yüzlerini ve ellerini kavuruyor, insan gölgeleri dipsiz kuyulara dönüştüğünde ışık boşluğunu oyuyordu. Kanayan dudakları her akşam kuyuların serinliğini, alkali nehirlerin çamurunu arıyordu. Sonra soğuk gece onları kıstırıyor, uzuvlarını ve soluklarını parçalıyor, ense köklerine yük gibi biniyordu. Özgürlüğün sonu yoktu, o ışık gibi güzel ve acımasızdı. Gözlerdeki su gibi tatlıydı. her sabah fecirle birlikte özgür insanlar yerlerine dönüyordu. Güneye, onlardan başka hiç kimsenin sağ kalmayı başaramadığı yere. Her gün aynı hareketlerle ateşlerinin izlerini siliyor, dışkılarını gömüyorlardı. Yüzlerini çöle dönüp tek söz etmeden ibadet ediyorlardı. Bir düşteki gibi gidiyor, yok oluyorlardı. Kitabın sonu. 17 Mayıs 2002. Sayfa 349.